Ayrım 26. Ayrım 26.
Tanrus hiç konuşmadan beni başvezirin yatak odasına soktu. Odanın arka duvarındaki freskin bulunduğu gizli bölmenin kapısı açıktı. Tanrus gizli bir bölme olduğunu biliyor muydun diye buz gibi bir sesle sordu. Başımı salladım. Tüm sırlarını bildiğimi sanıyordum ama yanıldığım anlaşılıyor. İçimden bir ses zaten intifi asla adaletin önüne çıkaramayacağımızı söylemişti. O karanlıklar tanrılarının gözdesiydi ve onlar da sevdiklerini korurlardı. Rasfer'de kaçtı mı diye sordum. Tanrus başını salladı. Hayır, o diğer çete reisleriyle cephanelikte kilit altında. Ama intifin oğulları Menset ile Sobek'te yok oldular. Adamlarımın öldürülmesini ve babalarının kaçışını planlayanların onlar olduğundan hiç kuşkum yok. Tanrus artık kendini toparlamıştı ama öfkesi geçmiş değildi. Tahita, İntef'i çok iyi tanırdın. Şimdi ne yapacak dersin? Nereye gidecek? Onu nasıl yakalayabilirim? Bildiğim bir tek şey var. Böyle bir gün için hazırlık yapmıştır. Aşağı krallığın tüccarları ve avukatlarına bir servet teslim ettiğini biliyorum. Hatta sahte Firavun'la bile alışverişi olmuştu. Ona ve generallerine askeri bilgi sattığını sanıyorum. Kuzey'de iyi karşılanacaktır. Kuzey'e 5 gemi yollayıp karşılaştıkları tüm gemileri araştırma emri verdim. Kızıldeniz'in karşısında da dostları vardır. Kuzey'de Gazze tüccarlarına saklamaları için bir hazine göndermişti. Bedevilerle de alışverişi olmuştur. Onlar çölden kaçmasına yardım edebilirler. Horus adına deliğinden bir düzine kaçış yolu olan bir fare gibi bütün bu yolları nasıl tutabilirim ki? Tutamazsın ve Firavun da şimdi idamları seyretmeye hazırlanıyor. Bunu kendisine bildirmek zorundasın. Kral haklı olarak kızacaktır. İntef'in kaçmasına izin vermekle görevimi başaramamış oldum. Ama Tanrus yanılıyordu. Firavun İntef'in kaçışını şaşılacak bir sakinlikle karşıladı. Bunun nedenini bilemiyorum doğrusu. Ama elde ettiği büyük hazinenin onu yumuşatmış olduğunu düşündüm. Kalbinin derinliklerinde başveziri için hala sevgi kırıntıları olabilirdi. Diğer yandan Firavun iyi yürekli bir insandı ve Lord İntef'in kent kapısını çivilenmesini seyretmeyi gerçekten zevkle beklemiyor olabilirdi. Bunun suçu muhafız yüzbaşısınındır dedi. O da Lord İntef'in verdiği zehirle cezasını bulmuştur. Lord Tanrus, sen kaçığı yakalamak için asker ve gemi gönderdin. Senden beklenen her şeyi yaptın. Şimdi görevin öteki suçluların cezalarını vermektir. Firavun Hazretleri idamı seyretmeye hazır mı diye sordu Tanrus. Firavun vergi tahsildarlarının raporlarıyla birlikte yerinde kalmak için bir bahane ararcasına çevresine bakındı. Burada çok işim var Lord Tanrus. Siz ben olmadan görevinizi yapın. İdamlar yerine getirilince bana bildirirsiniz. Firavun'un emri üzerine sarayın Elefantin adasına dönmesi ilk başta bir ay ertelenmişti. Kralın artık uğraşacak yeni bir hazinesi vardı ve çok keyifliydi. Onu tanıdığım süre içinde hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Onun adına çok seviniyordum. Artık yaşlı adamı gerçekten sevmeye başlamıştım. Kimi geceler geç saatlere kadar onunla ve katipleriyle birlikte oturur, krallık hazinesinin hesaplanmasında yardımcı olurdum. Firavun beni zaman zaman da artık daha rahatlıkla yaptırabileceği anıt mezar ve tapınağındaki değişiklikleri görüşmek üzere çağırtırdı. Yeni elde ettiği servetin en az yarısının Firavun'la birlikte gömüleceğini hesaplamıştım. Firavun, İntef'in hazinesinden bütün güzel mücevherlerle birlikte mezar süsleri yapılmak üzere hemen hemen 15 tak altını tapınaktaki kuyumcularına göndermişti. Yine de Tanrus'u çağırtıp askeri konularda görüşlerini almaya zaman bulabiliyordu. Artık Tanrus'u ordusunun en ileri gelen generallerinden biri olarak görmekteydi. Bu toplantılardan bazılarında ben de bulunurdum. Aşağı krallığın düzmece firavunun tehdidi hiç aklımızdan çıkmazdı. Tanrus kralın o kadar gözüne girmişti ki bu tehditten yararlanarak İntef'in hazinesinin küçük bir bölümüyle 5 yeni savaş filosu yaptırmak ve tüm muhafız alayına yeni silah ve ayakkabı almak için onu kandırabilmişti. Ancak ordunun tümünün gecikmiş aylıkları ödetmeyi başaramamıştı. Alaylardan çoğu son 6 aydır maaş alamamışlardı. Bu olaylar sonunda ordunun morali de yükselmişti ve askerler bu iyileşmeyi kime borçlu olduklarını çok iyi biliyorlardı. Tanus kralın huzuruna kabul edildiği zamanlar hanımın da orada bulunmak için bir mazeret bulurdu. Geri planda kalacak sağduyuyu göstermesine karşın birbirlerine öyle ateşli bakışlarla bakarlardı ki firavunun takma sakalının tutuşacağından korkardım. Neyse ki bu tutkun mesajlarını benden başka fark eden olmamıştı. Hanımın Tanus'u tek başıma göreceğimi bildiği zamanlar bana kendisine iletilecek uzun ve tutkulu mesajlar verirdi. Dönüşümde onunkinden hiç de kısa ve daha az tutkulu olmayan yanıtlar getirirdi. Hanımın Tanus ile bir kere daha yalnız kalabilmek için bir yol bulmam konusunda beni sıkıştırıp dururdu. Doğrusunu söylemek gerekirse hem onun hem benim hem de doğmamış çocuğumuzun canını gözeterek onu atlatmak için olanca zekamı kullanmak zorunda kalıyordum. Bir keresinde Tanus'a hanımımın böyle bir buluşma istediğini söylemiştim ama o onu çok sevdiğini söyleyerek buna razı olmamıştı. Taita, Thras mezarlığındaki o olay çılgınlıktı dedi. Lady Lostiris'in şerefini asla lekelemek istememiştim. Hams'in rüzgarı esmeseydi böyle bir şey de olmayacaktı. Bir daha o tehlikeyi göze alamayız. Ona kendisini canımdan çok sevdiğimi söyle. Amon Ra falının bize vaat ettiği günlerin geleceğini anımsat. Onun yaşamımın sonuna kadar bekleyeceğimi söyle. Tanus yeni filoların yapımına nezaret etmek gibi askeri görevlerinin yanı sıra o günlerde babasının sonunda devraldığı malikanelerini bir düzene sokmakla uğraşıyordu. Bu konuda hemen hemen her gün bana fikir danışmaktaydı. Lord Intef'e ait olduğu sürece örümceklerin saldırısına uğramamış olan malikaneler bakımlı ve zengindi. Böylece Tanus bir gece içinde yukarı krallığın en zengin insanlarından biri oluvermişti. Kendisini aksine ikna etmeye çalıştımsa da özel servetinin büyük bir bölümünü sevgili mavilerinin gecikmiş maaşlarını ödemeye ve ordusunu donatmaya harcamıştı. Adamları bu eli açıklığı için ona eskisinden daha büyük bir sadakatle bağlanmışlardı. Tanus bu ağır masraflarla yetinmeyip yüzbaşıları Kratas, Remrem ve Astes'i nehir savaşlarından kör ve kötürüm kalıp şimdi Tem sokaklarında dilencilik yapmakta olan eski askerleri toplamaya gönderdi. Bunları servetinin bir kısmını oluşturan büyük bir villaya yerleştirdi. Ve mutfak artıklarının bile çok geleceği bu insanları et, pasta ve bira ile beslemeye başladı. Hanımıma Tanus'un bu çılgınlıklarını anlattığımda bundan o kadar hoşlandı ki kendisine kazandırdığım yüzlerce deben altını harcayıp Teb yoksulları için hastaneler ve yatacak yerler kurdurttu. Ben bu parayı mısır alım satımında kullanmaya niyet etmiştim. Ama tüm yalvarıp yakarmalarımın hiçbir yararı olmadı. Kendisi her gün yoksul yurtlarını ziyaret ediyordu. Bu çılgınca işlerin yürütülmesi görevinin de bana kaldığını söylemeye gerek yok sanırım. Böylece ikiz kentin herhangi bir boş gezerinin ya da ayyaşının bizden beleş bir yemek ve yatak elde etmesi mümkün oluyordu. Ve bu yeterli değilmiş gibi çorbalarını onlara hanımım kendi elleriyle sunabilir ya da pis yaralı mısırın bu en ünlü hekimi tarafından iyileştirilebilirdi. İnsanları tanrılardan ve paralardan çok seven birkaç işsiz genç katip ve rahip bulabilmiştim. Hanımım bunları hemen işe aldı. Kendin arka sokaklarında geceleri bu küçük grupla aramaya çıkar, her gece sokak çocuklarını toplardık. Bunlar pis ve vahşi insanlardı. Pek azı kendi istekleriyle bizimle gelirlerdi. Onları yabani kedilermiş gibi kovalayıp yakalamak zorunda kalırdık. O pis vücutlarını yıkarken ya da tarak yüzü görmemiş bitli saçlarını keserken çok kere ısırıldım ve tırmık izi içinde kaldım. Çocukları hanımımın yeni yurtlarından birine yerleştiriyorduk. Rahipler burada onları evcilleştirmiş gibi güç bir işi başarmaya çalışırlar. Katipler de o uzun eğitim yollarına başlarlardı. Çocuklardan çoğu ilk bir iki günden sonra kaçıp ait oldukları sokaklara dönerlerdi. Ama bazıları yurtta kalırlardı. Onların hayvanlardan insanlara dönüşü hanımımın çok hoşuna gider ve bana bu hiç beklemediğim bir yerden gelen zevk kaynağı olurdu. Burası benim kentim dedi hanımım. Burasını ve burada yaşayan herkesi çok severim. Taita, Elefantin Adası'na dönmekten nasıl korkuyorum bir bilsen. Güzelim Teb'i terk etmekten nefret ediyorum. Terk etmekten nefret ettiğin şey kent mi yoksa orada yaşayan kaba bir asker mi diye sordum ben de. Hanımım hafif bir şamar indirdi yüzüme. Tayita, senin için kutsal olan bir şey yok mudur? Saf ve gerçek aşk bile mi? Bütün tumturaklı konuşmaların ve yazılarına karşın en sonunda sen aslında barbar bir insansın. Günler böylece hızla akıp giderken bir gün takvimime baktım ve Lady Losteris'in Firavun'un yatağında karılık görevine yeniden başlamasından bu yana 2 ay geçmiş olduğunu hesapladım. Hamileliği her ne kadar henüz belli olmuyorsa da krala bu iyi talihini haber verme zamanı gelmişti. Hanımıma ne yapacağımı söylediğimde bana bir tek koşul ileri sürdü. Konuyu krala açmadan önce Tanus'a taşıdığı çocuğun babası olduğunu bildirmeliydim. Bunu hemen o gün yapmaya karar verdim. Tanus'u nehrin batı kıyısındaki tersanelerde gemi yapımcılarına küfürler savurup kendilerini timsahlara atmakla tehdit ederken buldum. Beni görünce öfkesini falan unutup o sabah suya indirdikleri yeni teknesine götürdü. Hanımın nasıl diye sordu. Dün gece onu yine rüyamda gördüm. İyi mi? O yetimleri nasıl? Ne iyi bir yüreği var değil mi? Tüm Teb ona hayran. Nereye gitsem ondan söz edildiğini duyuyorum. Ve adı bir mızrak gibi saplanıyor kalbime. Yakında seveceğin 2 kişi olacak dedim. Sonra beni ağzı açık dinlerken olanları anlattım. Lady Losteris senin çocuğunu taşıyor. Bundan ilk senin haberin olması için gönderdi beni. Bunu kraldan önce sen bilmeliymişsin. Çocuğum, oğlum, doğrusu çocuğun cinsiyetini ikisinin de böyle bilmiş olması konuşmaları çok şaşırtıcıydı. Bu bir mucize, bu Horus'un bir armağanı. Tanus herhalde o anda dünya tarihinde kendinden başka bir babanın var olabileceğini düşünemiyordu. Oğlum, başını şaşkınlıkla 2 yana salladı. Tam bir budala gibi sırıtıyordu. Kadınım ve oğlum, hemen onlara gitmeliyim. Güverteden fırlayıp gidince ardından koşmak zorunda kaldım. Onun saraya girip doğruca hareme dalmasını önlemem gerçekten çok güç oldu. Sonunda bir meyhanede çocuğun şerefine içmeye kandırabildim. Neyse ki içeride bir grup mavili de vardı. Hemen meyhanenin en iyi şarabından bir fıçı ısmarladım onlara ve yanlarından ayrıldım. Ortadan doğruca saraya döndüğümde Firavun beni gördüğüne çok sevindi. Ben seni çağırtacaktım Tayita. Tapınağımın giriş kapılarında biraz fazla cimrilik ettiğimiz kanısına vardım. Şöyle daha gösterişli bir şey. Firavunum dedim. Büyük ve kutsal Mısır. Size çok büyük haberlerim var. Tanrıça Isis size verdiği sözü tuttu. Hanedanınız sonsuza kadar devam edecek. Amon Ra falı gerçekleşecek. Hanımımın kızıl ayı Mısır'ın güçlü boğasının ayakları altında ezildi. Lady Losteris oğlunuzu taşıyor. Firavun ilk kez tapınağını da cenazesini de bir anda unuttu ve Tanus gibi o da doğruca hanımımın yanına koşmak istedi. O önde, tüm soylular ve maiyeti de arkada peşinden koşmaya başladık. Hanımım bizleri harem bahçesinde bekliyordu. Bir dişinin doğal kurnazlığıyla sahneyi tüm güzelliğini ortaya çıkaracak biçimde düzenlemişti. Çevresinde çiçek tahtları ve ardında geniş nehir olduğu halde alçak bir saraya oturmuştu. Kralın bir an önünde diz çökeceğini sandımsa da ölümsüzlük olasılığı bile onurluluğunu kendisine o kadar unutturamadı. Karısını kutlayarak sağlığını sordu. Bu arada kendinden geçmiş bakışları bir an bile o mucizenin gerçekleşeceği karnından ayrılmamıştı. Sonunda mutluluğunu tamamlayacak herken bir şeye ihtiyacın var mı? Seni bu yaşamının güç döneminde daha rahat ettirecek bir şey yapabilir miyim diye sordu. Hanımıma bir kere daha hayran oldum. Zamanlama kavramı o kadar kusursuzdu ki çok esaslı bir Mısır tüccarı ya da bir general olabilirdi. Majesteleri, ben Teb'de doğdum. Mısır'ın başka bir yerinde gerçekten mutlu olamam. Oğlumuzun burada doğmasına izin vermenizi dilerim. Lütfen beni Elefantin Adası'na dönmek zorunda bırakmayın. soluğumu tutup bekledim. Sarayın yeri bir devlet işiydi. Bir kentten başka bir kente taşınması binlerce kişinin yaşamını etkileyecek bir karardı. Daha 16 yaşına varmamış bir çocuğun kaprisiyle olacak şey değildi. Firavun bu istek karşısında şaşılayıp takma sakalını kaşıdı. Tebde yaşamak mı istiyorsun? Pekala, saray Tebe taşınacak o halde. Bana döndü. Tayita, bana yeni bir saray çiz. Sonra yine hanımıma döndü. Karşı kıyıyı işaret ederek, batı yakasında mı kuralım sevgilim diye sordu. Batı yakası daha serin ve güzeldir. Orada çok mutlu olurum. Batı yakasında olacak Tayita. Sarayı çizerken cimriliğe kaçma. Firavun oğluna uygun bir yer olmalı. Adı Memnon olacak. Şafağın hakimi. Buraya da Memnon Sarayı adını vereceğiz. Hanımım bu kadar kolaylıkla bana dağ gibi bir yük yüklemiş, kralı karnındaki çocuk adına yapacağı pek çok istekten birincisine alıştırmıştı. Firavun o andan sonra bir daha kendisinden hiçbir şey esirgemeyecekti. Lostiris yaramaz bir çocuk gibi kralın üzerindeki bu yeni gücünün sırlarını öğrenmeye çalışmaktan zevk alıyordu sanırım. Yaşamı boyunca kar görmemişti. Bunu ona dağlık bir ülkede doğmuş olan ben bölük börçük çocukluk hatıralarıma dayanarak anlatmıştım. Hanımım Nil Vadisi'nin sıcağında serinlemek için biraz kar getirilmesini istedi. Firavun hemen özel bir atletizm yarışması düzenledi ve yukarı krallığın en hızlı koşan 100 atleti seçildi. Bunlar Suriye'ye gidip benim özel çizimim olan bir kutuyla karı eritmeden getireceklerdi. Hanımımın istekleri içinde onu tatmin etmeyen bir tek bu oldu sanırım. O uzak dağ doruklarından bize erişen tek şey kutunun dibindeki bir parça ıslaklıktı. Ama diğer isteklerinin tümü yerine getirilmişti. Tanus, Firavun'a Mısır donanmasının savaş durumu hakkında bir rapor verdiğinde o da oradaydı. Hanımım Tanus'un raporunu verip odadan çıkmasına kadar sesini çıkarmadı. O gittikten sonra yumuşak bir sesle, "Lord Tanus'un en iyi generalimiz olduğunun söylendiğini duydum," dedi. "Ey kutsal kocam, onun Mısır'ın büyük aslanlığına terfi ettirip kuzey ordularının komutanlığına getirilmesi sence doğru olmaz mı?" Bu küstahlığa şaşmıştım ama Firavun sadece başını salladı. Böylesine büyük bir komutanlık için çok genç olmasına karşın aynı şeyi ben de düşünmüştüm sevgilim. Tanus hemen ertesi gün kralın huzuruna çağrıldı ve oradan Mısır'ın büyük aslanı ve kuzey ordularının komutanı olarak çıktı. Şimdi emrinde 300 gemi, yaklaşık 30 bin asker vardı. Bu terfi onu ordu kademelerinde 4. sıraya yükseltmişti. Lady Losteris bana sanki bilmiyormuşum gibi, Lord Tanus gururlu bir insandır. Eğer bu terfide benim rolüm olduğunu söyleyecek olursan seni karşıma çıkan ilk Suriyeli köle tüccarına satarım. Firavun'un emri vermesinden 5 hafta sonra Memnon Sarayı'nın inşasına başladım. Hanımım da kral da planlarımın beklentilerinin çok üstünde olduğunu ve bunun ülkenin en güzel binası olacağına inandıklarını söylediler. İşin başladığı ilk gün kuzeydeki düzmece firavunun filoları arasından rüşvet vererek kaçan bir gemi bana Biblos'tan sedir ağacı getirmişti. Eski bir dostum olan kaptanın bana çok ilginç haberleri vardı. Lord Intef Gazze kentinde görülmüştü. Büyük bir muhafız grubuyla birlikte doğuya doğru gittiğini söylenmekteydi. Sina çölünü geçmeyi başarmış olmalıydı. Ya da onu Nil'in ağzına kadar, oradan da büyük denizin kıyısı boyunca götürecek bir gemi bulmuştu. Kaptan da o zaman önemsiz görünen başka haberler de vardı. Ancak bunlar Mısır'ın da, nehir boyunca yaşayan herkesin de kaderini ileride değiştirecek şeylerdi. Suriye'nin doğusundaki bilinmeyen ülkelerden birinde yeni ve savaşçı bir aşiret ortaya çıkmıştı. Bu insanların o güne kadar bilinmedik bir savaş yöntemi geliştirdiklerinden başka haklarında fazla bir şey bilinmiyordu. Çok büyük mesafeleri çok kısa zamanda aşıyorlardı ve hiçbir ordu karşılarında tutunamıyordu. Mısır'ımızı ezip geçecek yeni düşmanlar hakkında söylentiler hiç eksik olmazdı. Bunun gibi en az 50 söylenti duymuştum ve buna da diğerlerinden fazla bir önem vermedim. Ancak kaptan genellikle inanılır bir kaynak olduğundan ilk gördüğümde hikayeyi Tanus'a anlattım. Bu esrarengiz düşman karşısında kimse tutunamıyormuş ha? Diyerek gülümsedi Tanus. Onları benim aslanlarımın karşısında görmek isterdim. O zaman yenilmezin ne demek olduğunu anlarlardı. Rüzgar gibi geçen bu güçlü savaşçıların adları neymiş demiştin? Kendilerine çoban krallar diyorlarmış. Hiksos. Bunun dünyamız için ne demek olduğunu bilmiş olsaydım bu adı o kadar kolaylıkla söyleyemezdim herhalde. Çobanlar ha? Benim adamlarımın gütmesi kolay bir sürü olmadığını öğreneceklerdir o halde. Tanus Lord Intef hakkındaki haberimle daha çok ilgilenmişti. Onun gerçekten nerelerde olduğunu bilsek tutuklamak için bir birlik gönderirdim. Bir zamanlar ailemin olan bu topraklarda yürürken babamın ruhunu hep yanı başımda hissediyorum. İntikamını alana kadar asla rahat etmeyeceğimden eminim. Keşke söylendiği kadar kolay olsaydı dedim. İntef bir çöl tilkisi kadar kurnazdır. Onu bir daha Mısır'da göreceğimizi hiç sanmam. Ben bunları söylerken karanlığın tanrıları kıs kıs gülüyorlardı herhalde. Hanımımın hamileliği ilerledikçe bir takım faaliyetlerinin sınırlanmasında ısrar edebildim. Hastaneyi ve yetimhaneyi ziyaret etmesini yasakladım. Gündüz sıcağında ve başvezirin su bahçesinde kurduğum kamerayı altında dinlenmesini istiyordum. Lostris bu hareketsizliğin verdiği can sıkıntısına itiraz edince Firavun onu eğlendirmek için müzisyenlerini gönderdi. Bana da saraydaki işlerimi bırakıp hanımıma hikayeler anlatmamı emretti. Doğum günü yaklaştıkça geceleri endişeden uyuyamaz olmuştum. Krala bir veliaht vaat etmiştim ama o da mirasçısının bu kadar çabuk gelmesini beklemiyordu. Bir kral bile Osiris Festivali'nin ilk gününden bu yana ne kadar zaman geçtiğini hesaplayabilirdi. Çocuk kız olursa yapabileceğim bir şey yoktu ama hiç olmazsa Firavun'u erken doğuma karşı hazırlayabilirdim. Firavun şimdi hamilelik ve doğum konularına ilgi duymaya başlamış, tapınak ve mezar saplantısından geçici olarak uzaklaşmıştı. Hemen hemen her gün Lady Osiris'in dar kalçalarının normal bir doğuma engel olmayacağı konusunda güvence istiyordu. Bu fırsattan yararlanarak büyük atletlerin, savaşçıların ve tarih bilginlerinin dünya ışığını zamanından önce gördüklerini anlatma fırsatı buldum. Bu tembellerin geç saatlere kadar yatmalarına ve büyük adamların neredeyse hepsinin erken kalkmalarına benzer dedim. Kutsal Firavun, sizin de hemen hemen her sabah şafak sökmeden önce kalktığınıza dikkat ettim. Doğrusu zamanından önce doğduğunuzu duysam hiç şaşmazdım.